Ayrım 6. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 78. İlk Partizan. David Kalin bir tek gemi bulamamıştı. Almanların onu aradığı haberi gemicileri korkutmuştu. Yoksa ona yardım edeceklerdi. Ne de olsa David para ödemeye hazırdı. Hem de iyi para. Bundan başka açık denize çıkmak da tehlikeliydi. Her tarafı mayın döşenmişti. Devamlı hava bombardımanları yapılıyordu. Alman sahil muhafaza botları hiç ayrım yapmadan ateş açıyorlardı ve balıkçılar bile denize çıkmaya çekiniyorlardı. David Yahudiydi ve herkesin hayalindeki Yahudi görünüşündeydi ama köylüydü de. Yıllarca çalışmak onun yüzüne toprağın rengini vermişti. Bir çiftçi gibi iki büklüm yürüyordu. Her köylü gibi David de toprağını sevmiş, onu iyi işlemiş ve gece gündüz toprağını düşünmüştü. David şehirlerde oturan Yahudiler gibi yaşamıyordu. Elinde tutmak ve çocuklarına miras bırakmak istediği bir parça toprağı vardı. Çocuklarının zeytin ağaçlarının ve portakal bahçelerinin arasında büyümelerini istiyordu. David mücadeleye hazırdı. Yalos'a döndü. Birkaç gün vadide saklandı ve sonra göze görünmeden köye girdi. O zaman öğretmeni aradı. Öğretmenin tereddüt etmeden ona yardım edeceğini biliyordu. Öğretmene karşı da bir tutuklama emri çıkmıştı. Kendi memleketinde de olsa o da bir yabancıydı. Bütün imkanları görüştüler. Orada kalmak ve Almanları rüşvetle satın almak veya onları bir başka yola göz yumdurtmak olmadı mı? Aileleriyle birlikte köyü terk edip dağlara çıkmak. Sonunda anlaştılar. David çocuklarını köyde bırakarak karısıyla dağa çıkacaktı. Çocuklar öğretmenin evinde kalacaklardı. Doyurmamız gereken 5 ağız var diyerek öğretmen sözlerini bitirdi. 8 tane de olsa fark etmez. Benim çocuklar aç kalırsa seninkiler de aç kalır. Olacağı bu. David ağlamak üzereydi. Öğretmenin sözünü tutacağından emindi. İkinci güçlük Almanları geçmek ve Tekollu'ya varmaktı. Oraya giden yolları bilenler azdı. Üstelik geçilmesi zor yollardı bunlar ve gece yola çıkılacaktı. Duvarcılardan biri evli olmayanı karı kocaya kılavuzluk etmeyi üzerine aldı. Bütün patikaları, taşları ve çukurları bilen biriydi. Tek kolluya gözü kapalı çıkabilirdi. Ertesi akşam David, bal sarısı gözleriyle karısı ve duvarcı, Almanların çok gerisinde dağdaydılar. David'in avcı bıçağı ve tüfeği yanındaydı. Üzerinde o incir ağacından başka bir şey bulunmayan tek kollunun tepesine vardıklarında, biraz durup aşağıya ve daha uzaklarda henüz kalkmakta olan sise baktılar. Ta uzaklarda deniz uzanıyordu ve denizin ötesinde daha başka ovalar ve dağlar vardı ve bütün bunlar Yunanistan'ındı. Oralarda Yunanlar yaşamış, çalışmış ve ölmüşlerdi. Hiç kimse bu denizi mahvedemez, hiç kimse bu denizi kirletemezdi. David silahını okşadı, duvarcıyı öptü, karısını koluna aldı ve şimdi sadece ikisi yola düştüler. Dönüşünde duvarcı köyü iki kampa bölünmüş buldu. Birinde açıkça veya gizlice David'i tutanlar, öbüründe ise ona karşı olanlar bulunuyordu. Bu sonuncular çoğunluktaydı. Almanlar Yalosulara Yahudilerin dünya çapında bir komplo kurmuş olduklarını söylemişlerdi. Bir şeye inanıp inanmadan önce iki defa düşünmeye alışkın olmayan Yalosular da David'in geçmişini kurcalamaya başlamışlar ve onu dillere düşürecek epey şey ortaya çıkarmışlardı. David'e karşı çıkanlar onun kaçmasına yardım etmiş olan budalaya lanetler yağdırıyorlardı. David'den yana olanlar ise ona övgüler yağdırıyorlardı. Koydukları yasakları göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Almanlar, kurayla seçtikleri 3 kişiyi bir aydan fazla olmamak üzere Sparta dışındaki çalışma kamplarına gönderdiler. Ama bir daha böyle bir şey olursa Almanlar işi çalışma kamplarıyla bırakmayacaklardı. Bunu halka sözlü olarak bildirdikleri gibi bütün kahvehanelere, okula, kiliseye ve muhtarlık binasına pankartlar asarak da bildirdiler. Tercümeleri Stelios dayı yaptı ve pankartlar küfür doluydu. Yalosların sabrı daha da taştı. Bir budala yüzünden şimdi herkes orada durup bir eşek, bir katır, üstelik bir geri kafalı olduğunu okumak zorundaydı. David'in evine el konulduğu ilan edildi ve Almanlar evin cephesini örten hanım eliği söktürdükten sonra birkaç köylüye büyük bir Yahudi yıldızı çizdirdiler. Ama bir zaman sonra bu yıldız silinecek ve Temel Schulz David'in evine yerleşecekti. Bu Schulz David'in çocuklarını da ortadan kaldırmak istiyordu ama daha anlayışlı olan yüzbaşı çocukları rahat bıraktı Şu şartta ki her biri Davud'un yıldızını, Davud'un yıldızı, İsrail bayrağındaki yıldız taşıyacaktı. Yıldızlar köy meydanında çocukların üstüne dikilecekti ve yaloslar yüksekten gelen emirle orada toplanmışlardı. Üç küçük çocuk sonbahar yaprakları gibi titriyordu ve Rebecca'nın masallarını ve şiirlerini yazmış olduğu defteri yanındaydı. Yıldızlar o kadar büyük olmalıydı ki 100 metreden görülebilmeliydi ve birkaç çocuğa yıldızların o mesafeden görülüp görülmediğini bildirmek görevi verilmişti. Yıllar sonra Rebecca hayatında asla yıldızın göğsüne dikildiğinde olduğu kadar kendisini çıplak hissetmemiş olduğunu yazacaktı. Öğretmen sözünü tuttu. Üç çocuğu evine aldı ama duvarcı da bu işte tuzu olmasın da ısrar etti ve sonunda Rebecca'nın öğretmenin evinde kalmasına, erkek çocuğu Marcus'un duvarcının evine yerleştirilmesine ve öteki kız Judith'in duvarcının evli ve çocuk sahibi erkek kardeşinin yanına alınmasına karar verildi. Judith ve Marcus yeni evlerine yerleşir yerleşmez yıldızlarını çıkardılar ama Rebecca kendi yıldızını yerinde bıraktı. Almanlar çekip gitmeden o yıldızı çıkarmayacağını söylüyordu. Sahiden de çok güzel bir yıldızdı bu. Rebecca'nın evin en genç oğlu Minos ile aynı odada yatmasına izin vardı. Oğlan o zamanlar 7 yaşındaydı ve güzel kız 9. Akşamlar odalarına geçince Rebecca elbiseleriyle uyumak adeti olduğunu söylerken Minos soyunup yatmak istediğini söylüyordu. Aralarında bu fark olduğu ortaya çıkınca birbirlerini yanlış konuşmakla suçlamaya başladılar. Sonunda öğretmene başvurdular ve öğretmen ikisinin de kendilerini doğru ifade ettiklerini ama yatmadan önce değişik şeyler yaptıklarını söyledi. Yunanlı kadınlar soyunmak sözünden kaçınırlar çünkü vücutlarına asla dikkat edilmesini istemezler, bilhassa erkeklerin yanında. Rebecca her zaman mavi bir gecelikle yatıyordu. Derisi taze bir badem şekeri gibi beyazdı. O geceliğine bürünmüş uyurken sanki o kumaş parçasıyla bir olup kaynaşmış gibiydi. Bir gece Minos rüyasından uyandı. Rebecca'nın yatağına bakınca kızın vücudundan yükselen mavi ışık onu hayrete düşürdü. Gidip bunu yakından hissetmeliydi. Elini kızın omuzlarının bittiği ve boynunun başladığı yere koydu. O zaman geceliğin kızın derisi olmadığını anladı ama yeni bir sıcaklık hissetti. Uykuya dalmadan önce ellerini kendi apış arasına soktuğunda hissetmediği bir sıcaklıktı bu. O böylece Rebecca'nın üzerine eğilmişken ne olursa olsun elini oradan geri çekmek istemediğini anladı. Sessiz ve kımıldamadan duruyordu ve avuçları terliyordu. Ve Rebecca'nın boynu yeni keşfedilmiş bir deniz adasının verdiği mutluluk ve bilinmeyen bir korku. Rebecca'yı elinden alırlarsa ne yapardı? Onun yanına uzandı ve rüyasında bir nehir gördü. Çok büyük bir nehir. Bilmediği denize değil, yukarı dağlara akan bir nehir. Nehir, incir ağacının büyüdüğü yerde son buluyordu. Ve Minos oraya tırmandı. Aşağı vadiye baktı. David ile duvarcının birkaç gün önce yaptıkları gibi. Aşağıda vadide Rebecca'nın başka kızların eşliğinde olduğunu gördü. Hepsinin kollarında yıldız vardı ve dans ediyorlardı. Ve yıldızları söküp söküp nehre atıyorlardı. Nehir yıldızları alıp dağa, dağın arkasına ve dağın bittiği, gökyüzünün başladığı yere götürüyordu ve hava yıldızlarla doluyordu. Minos'un görmüş olduğu en güzel geceydi bu. Köyde Minos'un çeşitli adları vardı. En başta ona küçük yalancı diyorlardı. Neredeyse her şey hakkında yalan söylüyordu ve bu huyu anne tarafından dedesi olan Stelios dayısından almış olmalıydı. İkinci planda ona Ermeni diyorlardı. Çünkü ona isim babalığı yapmış olan kişinin de böyle hakaretli bir ismi vardı. Üçüncü olarak ona kıllı et diyorlardı. Bunun nedeni bir keresinde paça yemeği reddetmiş olmasıydı. Bu hayvan bağırsaklarından yapılan lezzetli bir yemek sayılıyordu ve içki sonrası baş ağrısına iyi geldiği denenmiş bir yiyecekti. Dördüncü adı da Dridaoa'ydı. Bunun nedeni bilinmiyor. Minos erkek kardeşleri gibi daha çok genç yaşlarda kız düşkünü adı verilen bir özelliğe sahip olduğunu göstermişti. Çıplak dolaşmak adeti vardı ve köyde bu cesareti gösteren tek çocuk oydu. Almanlar ondan hoşlanıyorlardı çünkü oldukça sarışındı ve annesi bu yüzden onunla gurur duyuyordu. Annesi ona prensim diyordu ama kardeşleri için o her istediğini her zaman elde eden küçük huysuzdu. Almanlar gelmeden önceki günleri hiç hatırlamıyordu. İkisi ondan büyük olduğundan kardeşleriyle pek ilişkisi yoktu. Onun için de en çok Rebecca ile düşüp kalkıyordu. Rebecca'nın vücudunun kendi vücudundan daha sıcak olduğunu keşfettiği günden beri uyumadan bekliyor ve kız uykuya dalınca elini onun boynunun başladığı yere koyuyordu. Kızın atar damarına bakıyor ve o mavi hapishanesinde nasıl attığını seyrediyor. Kendi kanı kaynamaya ve vücudunu ateş sarmaya başlarken uyuyup kalıyor ve her keresinde rüyasında o ters yönü akan nehri görüyordu. Bu rüyasını ninesine anlatınca ninesi ona tüccar olduğunu söylemişti. Çünkü ters yönde akan nehrin tabiri para demekti. Satıcılar. Yalos'ta çok satıcı yoktu ve pek az kişi ticaretle geçiniyordu. Dükkanların çoğu zamanını tarlaları ile işleri arasında paylaştıran küçük köylülere aitti. Bunlardan biri tam anlamıyla tüccardı ve bir mezbahası vardı. Ticaretten başka iş yapmıyordu. Köy köy dolaşır, hayvan satın alırdı çünkü oldukça sığır kıtlığı vardı. Haftada bir Yalos'a döner, hayvanları uşağına boğazlatır ve sattırırdı. Hayvanlarla ilişkisi bu kadardı. Akşama doğru mezbahaya gelir, satıştan elde edilen parayı alır ve dosdoğru meyhanenin yolunu tutardı. İnek ve buzağı kesildiği pek enderdi. Kesilen hayvanlar çoğunlukla koyun, keçi ve domuzdu. Hayvanların kesimi koyun eğlencesi olmuştu. Her çarşamba millet mezbahanın etrafına toplanır, merasimin başlamasını beklemeye koyulurdu. Sadece seyretmek için gelmezlerdi. İhtiyar kadınlar kasabın attığı sakatatı yanlarında getirdikleri sepetlere doldururlardı. Kemikleri delgi gösterirlerdi. Bunlarla çorba pişirir ve köpeklerine verirlerdi. Kasap hayvanlarla dışarı çıkınca ortalığı hemen bir sessizlik kaplardı. Kurumuş kan lekeleriyle kaplı deriden bir önlüğü vardı. Haliyle çırpınıp duran hayvanı apış arasına alırdı. Onun bu şekilde dizleriyle hayvanı sıkı tutmaya çalışması yalnız gözleri parıldayan kasapta değil, onun kalçaların oynayışını seyreden ve gözleri kasabın karın altına dikilmiş kadınlarda da cinsel duygular uyanmasına sebep olurdu. Havaya kan ve döl kokusu yayılırdı. Kasap bıçağı kaldırıp hayvanın boğazına sapladı mı, ırza geçme tamamlamış olurdu. Kadınlar bacaklarını az önce olduğundan daha fazla açarlardı. En rağbetli olan domuzların boğazlanmasıydı. Çığlık atmasın diye kasap domuzun ağzına bir limon tıkardı. Sonra hayvanın gırtlağını uzun bir bıçak saplardı. Domuzların gözleri genel olarak güzel değildir. Küçük ve mavimsidirler. Ama insan o gözlerdeki acıyı görünce güzelleşir o gözler. Ondan sonra sıra deriyi yüzmeye gelirdi. Aslında çok zaman alan bir işti bu. Ama bizim kasap için birkaç dakikalık meseleydi. Elleri makine gibi çalışırdı derken hayvanı baş aşağı mezbahanın çengelini asar ve satış başlardı. Kasap bıçaklarını değiştirir, apışıp hayvanın yanında durur ve müşteri beklerdi. Adı Hristos olan kasap uzun boylu, güçlü, kuvvetli bir herifti. Peşini bırakmayan sineklerle köyde yürürken insanı mitolojideki Orestes, Troya'ya saldıran Yunan orduları kumandanı Agamemnon'un oğlu hatırlatıyordu. Söylendiğine göre Hristos olağanüstü gücünü meşhur bir güreşçi olan babasından almıştı ama kimse bunu ispatlayamıyordu. Her ne hal ise kasap dünyada yapayalnızdı. Ne anası babası ne de akrabaları vardı. Olur da soyguncularla karşılaşırım düşüncesiyle gezgin tüccar onu muhafız olarak işe almıştı. Çünkü tüccarın cebinde bol parayla gezdiği herkesçe biliniyordu. Ama çok geçmeden Hristos hayvan boğazlamakta yetenek sahibi olduğunu göstermişti. Tüccarla birlikte bir iş gezisindeyken beceriksiz bir kasabın besle bir domuzla nasıl baş etmeye çalıştığını görmüşlerdi tesadüfen. Hayvan öyle bir gürültü çıkarıyordu ki sesi bölgenin en büyük kasabasından bile duyuluyordu. Başpapazın o yüzden uykusu kaçmıştı ve lanet okuyordu. Ama o da bir başka hikaye. O anda Hristos olağanüstü gücünün başkalarını uyandırdığı prestijle öne atılarak kasabı beceriksizlikle suçlamıştı. Sonra ona bu işin nasıl yapılacağı hakkında ders vermiş ve onları seyredenler daha iki nefes almadan hayvanı kesip doğrayı vermişti. Zamanla Hristos kasapların en meşhuru olacaktı. Diğer köylerden gelen delikanlılar onun kasaplık sanatını görmek istiyorlar ve bu işi nasıl becerdiğini onlara da öğretmesini rica ediyorlardı. O da bunun bileğindeki güçlü olduğunu söylüyordu ve verebildiği tek cevap da buydu. Her ne kadar esas promenade birkaç yüz metre ötede sona erdiği halde mezbaha civardan biraz uzakta promenade sokağının sonunda bulunuyordu. Kan doğrudan içine aksın diye mezbahayı nehrin tam üst tarafına kurmuşlardı. Ve mesela Paskalya'da veya Noel'de sık sık bolca hayvan boğazlandığında nehir kan gölüne dönüyordu. Köylüler o zaman kaltağın aybaşısı tuttu ya da Ruslar indirme yaptı diyorlardı. Mezbahanın arkasında umumi tuvalet vazifesi gören bir kulübe yapmışlardı. Ama herkes oraya sadece hacet gidermek için gitmiyordu. Köyün delisi Lolos'un orada bulunduğunu bildikleri için gidiyorlardı. Hacet gidermek için oraya gelenlere kağıt, daha çok eski gazete kağıdı satarak ekmek parasını çıkarıyordu Lolos. Spor sayfalarını en iyi müşterileri için saklıyordu. Müşterinin okuma yazması varsa okuma malzemesini alıp yerine çekiliyordu. Lolos'un da okuma yazması yoktu ama bu onun hayal gücünü engellemiyordu. Gayet ciddi bir tavırla gazeteyi uygun mesafede gözlerinin önünde tutarak, yüksek sesle civarda bulunmayan Yalosları atıp tutarak dünyanın sonu hakkında haberler okuyordu. Yüksek sesle okumanın ücreti biraz daha yüksekti ama müşteri bu paranın iyi harcandığından emindi. Çünkü Lolos köydeki herkesin her şeyini biliyordu. Daha doğrusu bildiğini iddia ediyordu. Kim kimin kızını veya kız kardeşini baştan çıkarmış ve kim kiminle evlenecek en ince noktalarına kadar anlatabilirdi. Hisler'in nasıl iktidara çıktığı ile ilgili her şeyi bilirdi ve Hristos'un yalnızlığını geceleri sinek avlayarak ve mastürbasyon yaparak gidermeye çalıştığını dedikodusunu yapardı. Kasap sineği asla kendi parmaklarıyla öldürmüyordu. Onun için yeni bir metot keşfetmişti. Önce sineği avcuyla yakalıyor, sonra da onu var gücüyle duvara ya da yere çarpıyordu. Sarsılmaktan aptallaşan hayvancık uçamayıp yere düşünce de kasap sol ayağıyla onu eziveriyordu. Lolos aynı zamanda kasabın gece mastürbasyonları ile ilgili hikayeler de biliyordu. Pek çok erkeğin nasıl orgazm olduklarını görmüştü ama hiçbiri kasapta boy ölçüşemezdi. Lolos'un ifadesine göre küçük bir nehir, içinde daha doğmamış çocukların yüzüğü bir nehir gibi fışkırıyordu. Evlenecek olduğu takdirde kasabın bütün Yalos'u çocukla doldurabileceğinden emindi Lolos. O arada müşteri çömelmiş ovayı seyrediyor ve Lolos'un hikayelerini dinliyordu. Kabızlığa karşı bundan daha iyi bir ilaç düşünülemezdi. Bulunduğu mevki muhtarın umumi tuvaleti kullanmasına izin vermiyordu ama ne var ki fena halde kabız olmuştu ve Lolos'u yanına çağırdı. İki erkek gözlerden uzaklaştılar ve az sonra ortaya çıktıklarında muhtarın yüzü gülüyor ve rahatlamış görünüyordu. Lolos muhtardan hoşlanmıyordu ama en heyecanlı haberleri onun ağzından duymak fırsatını da kaçırmak istememişti. Aslında muhtarın kamu işleriyle ilgili olarak Lolos'a danışmak gibi bir adeti vardı. Öbürleriyle konuşamıyorum Lolos. Onların hepsi süprüntü. Doğru, sen delisin ama böylesi daha iyi. Öbürleri gibi teklifler getirmiyor. Oylama veya benzeri kabalıklar talep etmiyorsun. Ben evet dersem sen de evet diyorsun. Ben bir kere daha evet desem sen de o zaman evet diyorsun. Aslında istediğim böyle olmalı. Üçüncü tüccar, umumi tuvaleti herkes Lolos'un iş yeri olarak görüyordu. İçinde besin maddeleri, içecek, kağıt, kahve, alet edevat ve köyde lazım her şeyi satan bir dükkan sahibiydi. Bodrumunu bir oda haline getirmişti ve yanlarında yiyecek getiren köylülere şarap veya uzo ikram ediyordu. Bu yiyecekler çoğu zaman velimle geçen bir günlük avın getirdiği kızartmalardı. Tüccar iri göbekli dostça biriydi. Köyde herkese veresiye mal sattığı ve hiç şikayette bulunmadığı için çok seviliyordu. Ne yaptığını biliyordu. Böylece müşterileri kendisine bağlıyor, parası olmayandan borcu karşılığında mal alıyor, sonra da bu malları aynı kişilere ama daha yüksek fiyatta satıyordu. Evliydi ve 3 kızı vardı. Oğul sahibi olamamaktan duyduğu üzüntü bütün çevrede biliniyordu. Akşamları meyhanede sık sık bu mesele konuşulur, kimileri bakkalın daha oğlan sahibi olacak kadar genç olduğu yolunda imalarda bulunurlardı. Adam üzüntülü gözlerle onlara bakıyor, her ne kadar daha genç olsa da karısıyla artık yatamadığını söylüyordu. Karısı bakkalın demeye getirdiği kadar yaşlı ve yıpranmış değildi. Yalos'taki diğer orta yaşlı kadınları oranla hala çekiciydi ve en çok da bakkalın ona elini sürmediğini bildikleri için pek çok erkeğin gözü ondaydı. Başkalarının karıları gibi tarlada çalışıp kanter içinde kalmak zorunda değildi ve kremleri, makyaj malzemeleri vardı ama şansını kullanmıyordu. Bir gün evlenmeleri gereken 3 kızı ile uğraşıp duruyordu. Kızları çirkin mi çirkindi, Allah'ın laneti. Kısa boylu, şişman ve kara kuruydular ama ağızlarını açtıkları anda havayı ısıtan güzel sesleri vardı. Onların sesi ölüleri bile diriltir diyordu herkes ve cenaze merasimlerinde ağlayıcı ses sanatkarı olarak geleceklerini parlak görüyorlardı. Eskisi kadar işin ehli ağıt yakıcı da kalmamıştı. Bütün cenaze ağıtlarını ve diğer şarkıları bilen 85 yaşında ihtiyar bir kadın vardı. Hepsini birbirine karıştırıyordu. Cenaze merasiminin ortasında bir düğün havası ya da 1821 yılında Türklere karşı yapılan Kurtuluş Savaşı marşlarından birini patlatıveriyordu. Bu kadının hizmetinden faydalanmak felaketti ve bu herkesi üzüyordu. Bu işin tek çözüm yolunu bakkalın kızlarında görüyorlardı. Gerçekten de güzel şarkı söylüyordu. Ama çirkinliklerini görmemek de elde değildi. Üstelik şarkıları çirkinliklerini daha da belirginleştiriyordu. Köydeki dördüncü dükkan eczaneydi. Bakkal demek köyde, içinde mal bulunan ve tezgah arkasında en azından bir kişinin kapı kapı dolaşmadan mal sattığı yer demekti. Yoksa ticaretle uğraşan çok insan vardı. Ama eczane hakiki bir dükkandı. İçinde mal da vardı, tezgahta ve Paris'te eczacılık tahsili yapmış ve Kara Hidniba'nın tıbbi değeri üzerinde doktorasını vermiş olan genç eczacı bizzat tezgah ardında duruyordu. Eczacı Paris'te kalmak istemişti ama onun gibi eczacı olan babası, o yıllarda koca karı ilacı satıcısı denirdi bunlara, oğluna kısa bir mektup yazmıştı. Evine dön, yoksa ben gelip seni getirtirim. Böyle bir mektuba karşı koyamazdın. İhtiyar, şarlatan doktor bütün köylerde ölüm pahasına sözünü tutan birisi olarak tanınıyordu. Onun üzerine eczacı doktor diplomasını, birkaç takım elbisesini, borsalino, bir çeşit şapka ve bazı pornografik fotoğrafları bavuluna doldurup memleketine dönmüştü. Köyüne vardığı gün babası ölmüştü. Evde daha evlenmemiş kız kardeşleri bulunduğundan eczacı için köyde kalmaktan başka yapacak şey kalmamıştı. Epey zaman fotoğrafları ta ki bir gün çalınıncaya kadar yalosları göstererek keyif çıkarmıştı. Ve şimdi artık yapacak daha iyi bir işi kalmayınca evlenmişti. Evliliği bir arabulucunun şaheseriydi. Arabulucu önce eczacı ile bu meseleyi konuşmadan bir başka köyden ona güzel ve zengin bir kızı istemişti. Kız olur deyince arabulucu eczacıyı bulup söz konusu kız hakkında ne düşündüğünü sordu. Dobra dobra konuşmaya alışık olan eczacı, öyle bir kızı günde 3 defa yiyebileceğini söyleyince, kadın kızın ona aşık olduğunu ve isterse ertesi gün evlenebileceklerini bildirdi. Eczacı bu işi düşünüp taşınmak için bir gün izin istedi. Ama gece yatağına yatınca kendisini yalnız hissetti. Kız kardeşleri evlenmişlerdi ve o kendisini yalnız ve şehveti kabarmış hissediyordu. Papatya çayı yapmak için yatağından kalktı ama nasıl olduğunu anlamadan kendisini gecenin karanlığında sokakta arabuluculuğa giderken buldu. Bir hafta sonra evlenmek istiyorum. İyi oyun oynamış ve kazanmış olan çöpçatan heyecanını belli etmeden cevap verdi. Şimdi sen eve dön ve uyu. Tam evlenecekken soğuk kapma. Ve eczacının belden aşağısını işaret etti. O zaman eczacı ayağında sadece donuyla dışarı çıkmış olduğunu gördü. Eczacı yalnız merhem ve haplarla iş yapmıyordu. Acil durumlarda doktorluk olduğu kadar baytarlık da yapıyordu. Yeri geldi mi çok bilen ve okumuş biriydi. Sık sık onu elinde bir kitapla görüyorlardı ve hatta Yunan alfabesinden başka harflerle yazılmış kitaplar bile okuyordu. Kitaplarında küçük ve büyük Larus, Enklopedia, Britannica ve Yunan klasikleri koleksiyonu bulunuyordu. Plato'yu okurken, insanoğlu her zaman dolandırıcı ola gelmiştir demek adetiydi. Daha sonra öğretmen ve avukatla meseleyi tartışmak için ona bu sözleri söyleten cümlenin altını çizerdi. Ne de olsa üçü köyün en akıllı kişileriydi. Muhtar da okumuştu ama eşek olarak üniversiteye başladı ve katır olarak oradan ayrıldığı söyleniyordu. Bilgi sahibi olmaya pek aldırdığı yoktu ve bir keresinde Lolos'a ''Bu budalalar kitap okumakla dünyada bir iş becerebildiklerini sanıyorlar. Laf, bu dünya ellerle, çükle ve kokuyla idare ediliyor.'' demişti ve Lolos da ona hak vermişti. Üç bilgiç muhtara tepeden bakıyorlardı ama onunla pek ender münakaşaya girişiyorlardı. Çünkü muhtar pek kötülü olmasa da köy halkından, onları idare etmiş olmaktan ve ailesinin gelenek ve göreneklerinden elde etmiş olduğu çok sağlam münakaşa gücüne sahipti. Ailesi nesiller boyunca muhtarlar çıkarmıştı. Tartışmalarda ileri sürdüğü kanıtların mantığa uymadığı söylendiğinde yenilgiyi kabul etmiyordu. O zaman da tartışmaların aynı tavuğun çıkardığı bir yığın yumurta gibi aynı olmadığı cevabını vermek adetiydi ki bu tartışmada fena sayılmazdı hani. Promenadenin arkasında tenekeci, boru tamircisi, demirci, marangoz, duvarcı ve diğer meslek erbabının dükkanları gibi köyün bütün işyerlerinin bulunduğu bir sokak vardı. Bu grup gerçek tüccar sınıfından sayılmıyordu ve sosyal bakımdan yalosların gözünde bir derece daha aşağıdaydılar. Tenekeci dükkanını şimdi babası kazada ölmüş olan kalaycının oğlu çalıştırıyordu. Gevezeliğini annesinden miras almıştı ve sohbetine doyum olmuyordu. Çok sevilen biriydi. Diğer işleri sahipleri akşamları onun dükkanında toplanıyor, çinko levhaları ve iş aletleri arasında onun iğneleyici sohbetini dinliyorlardı. İçlerinde en sessizi demirciydi. Halk onunla kasabı birbirine yakışan bir çift olarak görüyordu. Ama ikisi de başkalarının yanında pek senli benli olmuyorlardı. Ancak baş başa kaldıklarında. Her biri kendi etrafına bir sessizlik duvarı çekmişti. Her ikisi de güçlü kuvvetliydi. Kasap kandan kıpkırmızı iken demirci, demiri yumuşatmakta kullandığı odun kömüründen kapkaraydı. Çocuklar onun ateşi nasıl körüklediğini, sonra uzun bir kerpetenle koca bir demir parçasını ateşten çıkarıp ritmik hareketlerle, var gücüyle ama şefkatle, evet şefkatle bir balyoz ezişini seyretmek için onun dükkanında toplanmaya alışkındılar. Demirci her balyoz darbesi altında şekil değiştiren kor gibi demiri seyretmeyi severdi. Kaslarının gelişini okuyabilirdin. Salladığı balyoz demirin üzerine düşmüyordu. Ezici bir güçle de olsa sanki tüy gibi konuyordu. Demirci, demire dönmenin sırrı darbeyi frenleyebilmekte saklıdır diyordu. Balyoz vurmak ister, seni de beraberinde çeker ve işte o zaman bütün mesele bütün gücünü ona karşı koymaktır. Bu güç ise demircide bol bol mevcuttu. Kolları genç ağaçlara benziyordu. Kaldırdığında koltuk altlarında kuş yuvaları göreceğini sanıyordun sanki. Demircilik masallarda ve efsanelerde her zaman için yerini almış bir meslektir. Bir demirci ne de olsa silah kadar işkence aletleri de yapar. Bundan başka buhar işi yapabilmek için kuvvetli olması gerekir ve bu da çoğu zaman onu yalnızlığa iter. Duvarcılarda 2-3 kişiydiler. Başka bir hamurdan yoğrulmuş ilginç kişilerdi. Onları ellerinden tanıyabilirdin. Tırnakların altında her zaman kireç kalıntısı bulunurdu ve sarı saçlıydılar. Üçü de çok yakışıklı insanlardı. Nesiller boyunca duvarcılık yapmış bir soydan gelen 3 kardeştiler. Yakındaki Aziz Mihail köyündeki köprüyü dedeleri yapmıştı ve bu köprü bir kızın beli gibi güzeldi. Duvarcı ustasını görüp onunla konuşmak için başkentten bir mimar bile gelmişti. Mimar, nasıl olur da bir insan beton ve demir destek kullanmadan böylesine güzel bir köprü yapabilir diye sormuştu kendi kendisine. İhtiyar usta da kendi yaptığı işin İstanbul'daki Ayasofya'nın kubbesi yanında hiç kaldığı cevabını vermişti. Ayasofya'da ne beton ne demir kullanılmıştı. İnsan malzemeyle inşa etmez oğlum, kalbini temel, kollarını sütun yaparak inşa eder. Mimar için bunun tatmin edici bir cevap olduğu şüpheliydi. İhtiyar usta daha sonra mahsus böyle mecazi bir cevap verdiğini söylemişti. Ecdattan gelen sırların ailede kalması gerekiyordu da ondan. Onun oğulları da duvarcı ustasıymış ve şimdikiler de o oğulların oğullarıydılar. Öteki kardeşleri Amerika'ya göç etmeyi tercih etmişlerdi ve beraberlerinde götürdükleri tek şey de beton ve demir kullanmadan yapı yapmak sırrıydı. Üç kardeş her zaman bir aradaydılar. Akşamları beraber dışarı çıkıyor, meyhanede bir arada oturuyor, birlikte iskambil oynuyor ya da twist ve 31 gibi ancak 2-3 kişinin katılabileceği oyunlarla eğleniyorlardı. Oturuyorlar mı, ayakta ya da yürüyorlar mı, ihtiyar kadınların dedikleri gibi her zaman güneş omuzlarındaydı. Her zaman ketum ve güneş ışığı halesiyle çevriliydiler. Köyün iftarıydı bu üç kardeş. Onlarsız ne bir düğün, ne bir isim günü, ne de vaftiz yapıldığı oluyordu. Sarı saçları etrafı sıcaklık saçıyordu ve böylece ihtiyarların gözleri daha iyi görüyordu. Onları çocukken karanlık bir odada yataklarında yatarken hatırlayan bir yaşlı kadın, her an yangın çıkabilir diye her zaman bir kova su hazır bulundurduğunu anlatıyordu. Öylesine alev saçıyormuş uyuyan çocukların sarı saçları. Ama şimdi de Alman askerlerinin başlarından da alevler fışkırıyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 91.